Ayrım 22, Çöküş, Mahşerin Yalnızı, Cavit Kırcı, Sayfa 237. Edirne'nin geri alınışı memlekette ve bilhassa İstanbul'da sevinçle karşılandı. Bu sevinç haliyle harbin yıkımı bir nebze de olsa unutuldu. Bu moralle Sadullah Efendi'nin yanına gittim. İş çıkışı hem hasbihal edelim hem de istirahat edeyim diye Temmuz sıcağının etkisinin kırıldı. Akşamüstü soluğu tekrar Beyazıt Meydanı'nda aldım. Selamün aleyküm Sadullah Efendi.
Aleyküm selam beyzadem, pek neşelisin.
Neşeliyim ya.
Neden ola ki?
Neden olacak? Edirne geri alındı. Dairedeki herkes gibi ben de mutluyum. Çarşı pazar dahi öyle.
Avuntu.
Avuntu mu? Yapma Sadullah Efendi. Nesi avuntu? Kadim payitahtımızı geri aldık işte.
Kazandığımız kaybettiğimizin yanında devede kulak kalır. Üstelik memleket olarak postu deldirmek üzereydik. Bulgar ordusu Çatalca'ya kadar gelmişti. Şimdi bu kayıp.
Tabii ki çok büyük ama ya zafer?
Kaybın küçük bir telafisi ve sadece halkın ağzına bir parmak bal beyzadem. Üstelik balı halkın ağzına çalanların kendi ağızları acı. Onlara da bu acıyı unutturacak daha büyük bir tatlılık lazım.
Ya ne olacak?
Çivi çiviyi sökecek, askerce kaybedilen askerce kazanılacak.
Bu nasıl olacak? Askerin gücü ortada.
Bir şekilde olacak.
Ya... Ağzımdan sadece kuru bir yağ nidası dökülüverdi. Askerce kaybedilen, askerce geri alınacaktı. Nasıl olacaktı zamanla görecektik. Peki Sadullah Efendi, memlekette gücü elinde bulunduranlar bu işi nasıl yapacak?
Zamanla bu istikamete yönelebilirler ya da mevcut sınırları kabul edip Sultan Aziz ve Hamid devrinde başlayan modernleşme ve sanayileşme girişimlerine önem verirler. Böylece bir ekonomik güç olma yoluna yönelebilirler.
Mevcut dünya düzeni buna fırsat tanır mı ki Sadullah Efendi?
Pek sanmam. Tarih bu ya da tarihin akışı bu. Ne yöne gideceğine bakmak lazım.
Sence yön hangi istikamette?
Almanya istikametinde.
İttihatçıların Almancılığı meşhur olmaya başladı desene.
İngiltere yüz çevirdikten sonra...
Ama Hamit zamanında da Almanya ile ilişkiler üst seviyedeydi.
Hamit kurt adamdı, siyasetini öyle belirliyordu. O büyük güçler arasındaki rekabetten iyi faydalanıyordu, zamanını bekliyordu. Bu nedenle birileri zamanı erkene çekti. Oyunun içinden önce Hamit düşürüldü.
Sadullah Efendi ile bu konuşmamızdan kısa bir süre sonra Edirne Fatih Enver Bey önce Miralaylığa sonra Paşalığa terfi oldu. Babı Ali baskını sırasında uzaktan at üstünde gördüğüm bu karizmatik iddiatçı tüm askeri güç unsurlarının başına geçmek üzere ilerliyordu. Lakin bir mühendis olarak düşünmeden edemiyordum. Doğru dürüst bir harp sanayisi olmayan bir memleket olarak nasıl askeri güç olabilecektik? Bizim ne marifetimiz vardı? Trablusgarp'ta subaylarımızın yetenekleriyle İtalyanları oyalayabildik. Balkanlar'da devletçiklere yenildik. Bilemiyordum yeteneğimiz neydi. Sade bir hadise vardı ortada. Dünya kaynamaya başlamıştı. Bir Haziran gününde Saraybosna'da Gavrilo Principe isimli bir Sırp genci Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun veliahtını öldürdü. Bundan sonra da domino taşlarının birbirini devirmesine benzeyecek şekilde ardı ardına devletler birbirine harp ilan etti. Memleketi yöneten iddiaçılar harbin dışında kalamayacağına inanmış olacaklar ki taraf aramaya başladılar. Bence içinde bulundukları psikoloji bizim Katip Lütfullah Efendi'nin psikolojisiydi. Kaybettiğimiz yerleri kazanmak. Taraf arıyorlardı, bulamıyorlardı. İngilizlerin gücünü biliyorlardı. Lakin İngilizler bize ihtiyaç duymuyorlardı. Almanya'nın gücünü biliyorlardı. Lakin tereddüt içinde olmaları muhtemeldi. Tüm dünyayı bir ağ gibi saran İngiliz ve Fransız devletlerine karşı birkaç koloniye sahip ancak muazzam bir kara ordusu olan ve muazzam sanayiye sahip Almanya'da onların kafalarını karıştırıyordu. Çok geçmedi, kafa karışıklığını giderecek bir hadise yaşandı. İttihatçılar kesinlikle memleket için art niyetli insanlar değillerdi. Sadece tarihin akışı içinde, dünya ölçeğinde çok kötü bir güç mücadelesinin ortasında kendilerini bulmuşlardı. Her ne kadar iyi niyetle hareket de etseler, neticede aldıkları eğitim ancak harbiye, tıbbiye veya mülkiye eğitimiydi. Yeneri genç olan bu insanlar dünya ölçeğinde yaşananları anlama ve yorumlama konusunda sıkıntılıydılar. Bir de daha ilk iktidar yıllarında Trablusgarp Harbi'ni yaşamaları, Balkan Harbi'ni yaşamaları, ardından patlak veren Rum, Ermeni, Arap isyanları, Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile olan siyasi didişmeler, memleketi yönetenlerin kendi kendilerine kalıp da memleket için hayırlı olanı düşünme fırsatını dahi doğurmuyordu. Nitekim bu sefer de öyle oldu. Alman politika üreticileri iki Alman gemisini Çanakkale Boğazı'ndan sokup Osmanlı'ya sığındırdılar. Ben olayı öyle görüyordum. Bu durumda bize düşen İngiliz takibinden kaçan bu iki gemiyi İngilizlere bırakmak olacaktı. O zaman da Almanya'yı karşımıza alacaktık. Bu arada politikayı bizden daha iyi okuyan İngiltere bize hatırı sayılır bir ceza da vermişti. Üstelik daha bu hadiseler cereyan etmeden evvel yaşanmıştı her şey. Matbuat sayesinde öğrendiğimiz üzere öncelikle Brezilya'nın sipariş ettiği ancak parasını ödeyemediği çok büyük bir zırhlıyı bize vermeyi kabul etmişti. Memleket genelinde yapılan kampanyayla sağlanan ve benim dahi yardım ettiğim, hatta gelinlik kızların, taze gelinlerin kollarından bileziklerini çıkarıp da yardımda bulunduğu ve ancak bu şekilde parasını da ödediğimiz halde siparişimiz olan Sultan Osman ve Reşadiye zırhlılarını bize vermemişti. İngiltere'ye hıncımız büyüktü. Sadece bu olay dahi bizi İngiltere'den soğutmaya yetecek derecede kâfiydi. Rauf Bey komutasındaki 500 denizcimiz gemilerin verilmemesi üzerine neredeyse koca Britanya İmparatorluğuna oracıkta harp ilan edecekti. Lakin Bahriye Nazırı Winston Churchill ülkesinin güvenliği ve ileride gemilerin İngiltere'ye karşı kullanılabileceği endişesiyle bizleri öfkelendiren böylesi bir kararı aldırmıştı. Adeta Almanya parasını da verdiğiniz halde sizden esirgenen bu iki gemiyi ben size veriyorum, hem de bedelsiz diyordu. Üstelik de aynı güçte iki gemiyi. Bu gemiler öyle böyle gemiler değildi. Kendisini takip eden İngilizlerin Akdeniz filosunu korkutacak güçte iki gemiydi. Hükümet bir anda kucağında iki büyük zırhlı buluverdi. Lakin korkuyorlardı. Bir zaman sonra öğrendim ki Sadrazam Said Halim Paşa'nın konağında telaşla toplantı dahi yapmışlardı. Maliye Nazırı Cavit Bey'in teklifiyle gemileri satın aldığımızı duyurmuşuz. İçindeki Alman denizciler de herhalde hediyesi oluyordu. Nazır Cavit Bey akıllı bir adamdı. Tüm ittihatçı kadroların en akıllı ve ileri görüşlülerindendi. Cavit Bey'in yeni kopan bu cihan harbinde tarafsız kalınması görüşü bizim vekalette dahi biliniyordu. Sanırım bu satın alma fikriyle hem Almanları hem de İngilizleri uzak tutabileceklerini düşünmüştü. Lakin biz ne dersek diyelim bu tercih bizim yeni kopan cihan harbindeki safımızı belirliyordu. Tabii ki biz bütün bunların kendiliğinden gelişen hadiseler olduğunu sanıyorduk. Sanıyorduk çünkü hiçbir şey bilmiyorduk. Lakin zamanla da öğreniyorduk. Evet, iddiatçılar Balkan yenilgisinden çok iyi sonuçlar çıkarmışlardı. Bir kere şunu çok iyi anlamışlardı. Balkan Harbi'nin ana yenilgi sebeplerinden olan alaylı subayları tamamen tasfiye yoluna gitmişler ve Alman ekolüyle iki yıl içinde modern bir ordu kurmuşlardı. Tek eksikleri teknolojik üstünlüktü ve dünyada sağlam bir müttefik bulmaktı. Zaten artık aradıkları da buydu. Bunun için yine de önce İngiltere'yi tercih etmişlerdi. Biz buraya kadarını biliyorduk. İngiltere'nin bizi oyaladığını da. Ama Kavalalı Mehmet Ali Paşa soyundan gelen ve dedesi gibi bir kurt siyasetçi olan İttihatçıların yaşlı kurdu Sadrazam Said Halim Paşa'nın 1 Ağustos gününde Yeniköy'deki yalısında Alman Büyükelçisi Baron Wagenheim ile gizli bir anlaşma yaptığını biz, yani Türk milleti bilmiyorduk. Biz bilmiyorduk ama İngilizler biliyordu. Bu yüzden de biz o gemileri Sultan Osman ve Reşadiye'yi alamamıştık ya da bize öyle gösterilmişti. Bu şartlar altında İngilizler kendileri için doğru olanı yapmışlardı. Almanlar kendileri için doğru bir siyaset geliştirmişlerdi. Bizimkiler de kendi siyasetleri için doğru olanı yapmışlardı. Lakin sonunun hiç iyi görmüyordum. O zaman anladım ki memleketi ilgilendiren her türlü milletler arası anlaşma ve görüşme, milletin denetimi ile ve mutabakatı ile olmalıdır. Fakat bu günlerde ne yazık ki milletten kaçırarak oluyordu işte. Gerçi siyasetin geçer akçesi demek ki buydu. Nasıl ki Trablusgarp Harbi sırasında İtalya'nın büyük güçlerle daha önceden anlaştığını sonradan öğrenmiştik. İşte o şekilde Cihan Harbi'ne girişimizde bir büyük güç olan Almanya ile bir gizli anlaşmayla oluyordu. İtalyanlar gizli oynadıkları ama uzun soluklu olarak 10 yıllara dayanan bir planla oynadıkları Trablusgarp pazarlığı neticesindeki harbi kazanmışlardı. Bakalım biz kazanabilecek miydik? Meselenin bundan sonraki safiyeti anlaşılmıştı. Her şey nafia vekaletinde dahi konuşulabildiğine göre diyordum. Diyordum ki kalemden çağrılmamı öğrenmem bir oldu. Kalemde bir tebligatım olduğunu öğrendim. Zimmetle evrakı teslim aldım. Harbiye nezaretinden bir tebligat idi elime geçen. Vakti itibarıyla askerlik şubesine uğramanız diyordu celpte. Evet, artık harp bizzat benim de kapımı çalmıştı. Balkan harbinde dahi beni harbe çağırmayan hükümet şimdi acilen çağırıyordu. Elimdeki celpte kısım müdürümün huzuruna çıktım. Hayırlı günler, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o, askere mi alındın? Evet, nereden anladınız? Bugün çok kimsenin elinde aynı yazıdan var, seni de aldılar öyle mi?
Öyle, ne yapacağız?
Ne yapacaksınız? Memleket için aslanlar gibi gidip vuruşacaksınız.
İşler de vardı.
Kimin yoktu ki?
Gitmeden bitirseydik keşke.
Tasalanma. Balkanlarda şehit düşenlerin geride kalan ne işleri vardı? İnsan ölünce işleri de biter. Ölmeden de insanın bu dünyada hiçbir işi bitmez.
Herhalde bana mühendislik yaptırırlar.
Bilmem.
Balkan Harbi sırasında cephe gerisinde mühendislik işleri yaptırmışlardı.
Bilemem.
Öyle olur yine galiba.
Ne o, korkuyor musun?
Korkmak mı?
Yok, asla. Evet, korkuyorum tabii ki. Harbe giriyoruz, az bir şey mi? Balkan faciasındaki harp mağlulleri hala gözlerimin önünde. Hem korku insani bir duygu. Üstelik ben elime daha silah bile almadım.
Korkma.
Hem ne biçim Karadenizlisin sen? Silahsız bir Karadenizliyi de ilk kez görüyorum.
Babam beni silaha uzak, kitaplara yakın büyüttü.
Korkma. Senin gibi okuyan, düşünen bir aydın korkularını daha bir çabuk yener.
Çünkü korku dediğim bir duygudur ve aklın olmayış halidir.
Aklın olmayışı, işte bu doğru, ama bazen de aklın olmayışı deliliğe delalet eder. Ona cesaret değil, akılsızlık derler. Akıl ise korku da dahil tüm duyguları yönetebilir. Bu da ilim ile olur, beceri ile olur. O da sende ziyadesiyle var. Babam da akıllı adammış. En büyük silah olan aklı ve ilmi kazanmanı sağlamış. Patlayan silahlara sahip olmaktan daha mühimi silahı patlatacak akla sahip olmaktır.
Olsun, ben yine de korkuyorum işte.
Korkma, ben Yunan Harbi'nde cephedeydim. Her şey ilk birkaç gün sürer, sonra yaşananlar vakayı adiyedir.
Bütün mesele de o vakayı adiye safhasına geçebilmekte. Kısım müdürümle yaptığım kısa sohbet yüreğime biraz da olsa su serpmişti. Öyle ya, ne de olsa Yunan Harbi gazisi bir subay eskisiyle konuşmuştum. Müdürüm harbi gayet sakin karşılamıştı. Öylesine de kanıksamıştı ki her şeyi hayatın akışına bırakmış ve bir şey olmamış gibi davranıyordu. Bende korku ve endişe vardı, onda ise itidal. Belki bu itidalin eseri, belki de beni içinde bulunduğum ortamdan uzaklaştırmak içindi. Bilmem, silah altına alınmadan evvel Anadolu Feneri'ndeki bir tamirat işi için görevlendirdi. İstanbul'a çok uzak bu Beykoz köyüne gitmem bile bir günümü alırdı, dönmem de bir gün. En az da 2-3 gün iş sürerdi, al sana bir hafta. Halden anlayan bir müdürüm olduğu kanaatine vardım. Beni ortam değiştirmeye, sakin bir balıkçı köyüne sözde iş yapmaya, özde dinlenmeye gönderiyordu.
Ertesi sabah Anadolu fenerini tamir için yola çıkmadan evvel ne olur ne olmaz düşüncesiyle Mah Bey Kerim'i göz ucuyla da görürüm diyerek Rahmi Ağa'nın dükkanının yolunu tuttum. Dükkana geldiğimde bir sürprizle karşılaştım. Yaklaşık bir haftadır uğramadığım dükkanı Samiye Hanım yarıdan da fazla küçültmüş ve içindeki birçok malı boşaltmıştı. Hayretle ne olduğunu anlamaya çalıştım. Elinde bir defter ve anahtarlar olduğu halde Samiha Hanım dükkanı yeni açmaya geliyordu. Kilidi açarken söze girdim. Hayırlı sabahlar Samiha Hanım.
Hayırlı sabahlar mühendis bey.
Dükkan bu sabah beni şaşırttı.
Neden?
Küçülmüş gördüm.
Öyle oldu.
Niye ki?
Masrafları kısmak adına ve daha fazla peşin para çevirmek adına tüccarlığı bıraktım. Bunun yerine perakendeye döndüm. Malum sıkıntılarımız var.
Biliyorum.
Evdekilerle yeni bir iş taksimatı yaptık. Ben dükkanı öyle ya da böyle idare ederken bir yandan da okula gideceğim. Babacığıma sevgili anneciğim bakarken ablalarım da çamaşır yıkama işi yapacaklar. Böylece dükkanı küçültmemiz sonucunda oluşan gelir kaybımızı da en aza indireceğiz.
Ciddi bir mücadele veriyorsunuz.
Bugünlerde kim vermiyor ki?
Herkes böylesi bir mücadeleyi göze alamıyor ama.
Biz onurumuz ve yaşamak için ölümü dahi göze alabiliriz. Ama temiz olmak, temiz kalmak ve yaşamak için vermediğimiz mücadele kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.
Ya kalmayınca?
Allah'ın bizler için takdir ettiği ölüm şeklini bekleyeceğiz.
Bu denli kararlısınız yani.
Evet, çabalarımız sınırsız ve sabırlı biçimde sürecek.
Bu sözleri söyledikten sonra ona olan saygım katlanarak arttı. Küçültülmüş olan zahireci dükkanına daha bir çeki düzen vermek için olanca çevikliğiyle işe koyuldu. Bir an gözlerim ellerine daldı. Elleri nasır bağlamaya başlamıştı. O Mah Beyker'e ait narin eller gitmiş, yerine nasırlı eller gelmeye başlamıştı. Emeğin ve namuslu kazancın sembolü nasırlı eller. Beni sarsmıştı bu ellerdeki nasırlar, kendimi tutamadım. Elleriniz.
Ne olmuş ellerime?
Ellerinizde
nasır tutmaya başladı. Acemilikten efendim. Ben daha terziliği yeni yeni öğrenmeye başladım. Bir Rum terzi kadının yanında akşamları terzilikle yapıyorum da. Acemilik işte. Ev işleri içinde acemilikten ellerim nasırlaştı.
Terzilik, ev işleri, zahire dükkanı, öğrencilik ve felçli baba ile tüm ailenin yükünü omuzlayan Samiha. Sağlam bir evlilik yapıp tüm yükü müstakbel işine yıkmak varken onurla verilen bir mücadele. Samiha Hanım bir bakıma memleketin son 30-40 yılının içine kapanıklığının ve son birkaç yılının bahtsız siyasetinin memlekete fatura ettiği hesabı ödeyenlerin mükemmel bir numunesi gibiydi. Bana da ona sonsuz ve sınırsız saygı duymak düşüyordu. Bir de aşk. Evet, ben ancak böylesi bir kıza aşık olabilirdim ve olmuştum. Nasıl ki her namuslu insan Samiha Hanım gibi yaparsa, her samimi aşık da benim gibi yapardı herhalde. Susardı ve zamanını beklerdi. O zamanı bir bile bilsem. Vedalaşarak oradan sevdiğimin yanından ayrıldım. Kızım müdürümün bana verdiği görevi yerine getirmek için Üsküdar üzerinden Anadolu Kavağı'na geçtim. Sonra da bir motor kiralayarak Poyrazköy'e geçtim. Oradan da Anadolu Feneri'ne. Fransa ile belki de harbe girecektik ama Fransız imtiyazındaki Fener için inceleme yapmaya gelmiştim. Birkaç köylü amele ile işlerimi hallettim. Motorcu ile olan randevu vaktini beklerken köyün sırtındaki tepeye çıktım. Sararmaya yüz tutmuş çayırlara oturdum. Hafif hafif esen rüzgar yanağımı yalarken bir dirseğimi çayıra koyup askerlik şubesinden aldığım celbi okumaya başladım.
Mehmet Cemaloğlu Ali, İhtiyat Subayı, Alt Mülazım, Çanakkale İstihkam Komutanlığı.
Başımı kaldırdım ve boğazı terk edip Karadeniz'e doğru yol alan ve yol alırken boğazın sularını bıçak gibi sessiz sessiz yarıp olanca hızıyla ilerleyen devasa Yavuz zırhlısının Karadeniz'e açılışını gördüm. Bu vatanın ve milletin yıllarca emek vererek büyütüp mühendis yaptığı ben, Çanakkale'ye giderken daha dün denecek kadar yakın bir zamanda Osmanlı donanmasına amirali ile birlikte katılan Yavuz Karadeniz'e gidiyordu. Lakin bu vatanın öz ve öz evladı olarak ben ne için Çanakkale'ye gittiğimi biliyordum. Ama Yavuz'un ne için Karadeniz'e çıktığını ben dahil hiçbir öz ve öz vatan evladı alenen bilmiyordu. 22. ayrımın sonu. Sayfa 248.